Ve nazar mı değdirdik? Hocam ses gelmiyor galiba. Ya da bir tek bana
Yani
mı?
hocanın sesi gelmiyor. Bağlar.
Yayında merhabalar öncelikle herkese merhaba. Yayına girmeden
Canım.
önce İnanç Hoca'nın mikrofonun ne kadar kaliteli olduğunu söyledik ve 3-5 saniye sonra yayına girdiğimizde şu an mikrofon çalışmıyor. Herkese merhabalar tekrardan. 19. bölümüne hoş geldik. Hocam hala duyamıyoruz. Ben dublaj yapıyorum müsaadenizle size. bu arada görüntü kalitesi çok iyi. O yüzden İnanç Hoca'nın dudak hareketlerini çok dikkatlice gözlemleyip ne söylediğini anlamamız için hiçbir şey sorun yok yani. Hiçbir bahanemiz yok. Selamlar İlker. Evet. Nazar facts. Ya da ne ya? Ne kuralıydı?
Şu anda geliyor değil mi? Of.
Aynen.
Mute'a basmışım. Tamamen benim hatam. Delicesine karizmatik bir giriş hazırlamıştım. Hepsi çöktü gitti.
Evet,
Ama
hocam.
yine
Sanki hiç
yine
olmamış
yapabilirim.
gibi. Hocam sanki hiç
Tabii
olmamış
tabii.
gibi yapabilirim.
Tabii
3,
tabii.
2, 1.
Bilgisayar
Giriş.
kaşiflerini delicesine bir merakla bekleyen 8 kişi. Hoş geldiniz. Bu canlı kısım yalnız. Onun dışında bir 300 kişi var takip eden YouTube üzerinden. Bu izleme oranları bayağı iyi gidiyor şu bu arada. İnsanlar anladığım kadarıyla gece uyurken dinliyor olabilirler. Yani açık unutup çünkü uzun süre dinledikleri için ortalamalar yükseldi. Öyle bir şeyim oldu.
Gerçekten izleniyor olma ihtimali yok yani.
Gerçekten izleniyor olma ihtimali olmadığı halde ısrarla yapmaya devam ettiğimiz ve onun için çok güzel olan ve demlene kıymeti anlaşılacak olan bir yayındayız. İşin şakası bir yana benim açımdan, hep sizin açınızdan da öyle. Yayınlara böyle son 10 dakikada falan geliyoruz hep birlikte. Ama bunu yapmakta ısrar ediyoruz. Çünkü çok ben kendi adıma çok faydalanıyorum. Burada spontan düşünce üretiyorum. Birlikte sinerjik bir şeyler yapıyoruz ve bunun da insanlara ulaştığını düşünüyorum.
Ben de öyle olduğunu umuyor ve ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada hocam senden Emre'den şöyle ayrılmam gerektiğini farkındayım. Yani burada hiç şey yapmayayım, kibarlık yapmaya çalışmayayım. Şöyle ben yayınlara çoğunlukla çalışarak geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Ama yani
Bizi
kontrol
izdi adam.
edemedim.
Bizi
Yok yani her şöyle öyle olması gerektiğini düşünüyorum ama yani evet ben de mesela 2 gün 3 gün çalışmıyorum elbette ama fırsat buldukça önceden özellikle şu Emre'nin Twitter profillerine olan sahip olduğu bilgi seviyesine yarısına ulaşmak için çok çalışmam gerektiğini bildiğim için çalışıyorum arada. Onu da söyleyeyim, itiraf edeyim
sağ
yani.
olasın. Atom karınca gibisin gerçekten Onur. Benim yayına gelişimi şöyle, ikimiz arasındaki farkı şöyle anlatabiliriz. Sen uzun seyahate çıkacak bilinçli bir sürücü olarak arabanın yağına bakıyorsun, suyuna bakıyorsun, frenlerine bakıyorsun, etrafında dolaşıyorsun. Ben ise el freni açık unutulmuş ve hareket etmeye başlamış bir arabaya koşarak atlıyorum. Dizim falan parçalanarak arabanın içerisine giriyorum. Benim ikimiz arasındaki fark bu herhalde.
Olabilir. Evet,
Cem
19.
Yılmaz
bölüme
NFT
geldik.
üzerine bir tweet attı. Bu kez
Hı-hı.
görmüşsünüzdür.
Sizin NFT hayatınıza son veren.
Evet. Ben bazı göstergelerin şeyi takip etmeye çalışıyorum. Yani ana akıma ne zaman ulaştığına bakarak bazı şeylerin ne kadar dolaşımda olduğunu görüyorum. Artık şuna iyice ikna oldum bu arada. Ne dersiniz bilmiyorum. Sizin görüşünüzü de alayım. Bayağı sponsoru olan bir hareket bu. Yani böyle spontan ve bir takım dünyadaki finans sistemine karşı durmaya çalışan cengaver insanların ayağa kaldırabileceği bir şey değil. Yani sponsoru olan, ajandası olan ve gümbür gümbür gelen bir şey ve yavaş yavaş da herkes işin içerisine giriyor. Bu tarz sistemler ilk ataleti atana kadar biraz tökezler ama ilk şeyi attıktan sonra FOMO'lar falan da devreye girmeye başlıyor. Çok meşhur basketçiler NFT'ler koydular. Bir süre sonra artık girelim mi girmeyelim mi gibi bir takım sorular bile anlamsız olacak.
Hocam
Nasıl?
Murat Bakın çok güzel bir ifadesi var. Eğer geç kaldığını düşünüyorsan geç kalmışsındır
Çok güzelmiş yalnız ha. Ben de bugün Twitter'da bir şeye rastladım. Eğer geç kaldığını düşünüyorsan Facebook'u bir ziyaret et, 15 dakika sonra rahatlayacaksın diyor.
diyor.
Çünkü Facebook'ta da ayrı bir öyle
Hocam
bir dünya sürüyor.
o tarafta da yani sizin elinizde Yani %50 %50 katılıyorum hocam. Ajandası olan bir şey ama aynı zamanda da biraz spontan, yani vibe'lardan etkilenerek de giden bir şey yani. İki senede katılıyorum.
İkisi de mümkün. Doğru diyorsun. Ama ben bu dünyada büyük hareketlerin ve uzun süreli ve yerleşebilecek şeylerin bir şekilde sponsor, savaşlar dahil olmak üzere sponsorsuz bayağı zor olduğunu düşünüyorum ne yazık ki.
Evet. Hocam bu arada böyle Bitcoin dünyasında mesela Twitter'ın kurucusu Jack direkt kendi sponsor yani mesela. Büyük bir sponsor hem de yani. Bitcoin sadece profilinde sadece Bitcoin yazıyor. Başka bir şey yok. Çok Bitcoin yazıyor adam profilinde.
Yavaş yavaş zaten işte keşifler ortaya çıkıyor ve şeyler de tabii hızlandı artık yani. Hep karşılaştırmalar yapılıyor. İşte internetin internete geç kaldığını düşünmeye benzer falan diyorlar. Ben bence ama o hızları aşmış durumdayız. Yani fikirlerin ortaya çıkması ve eskimesi arasındaki geçen süre çok hızlanmış durumda şu anda.
Hocam yani inanılmaz gelişmeler oluyor. Yani böyle hani ben yakından takip etmeye çalışan biri olarak bile benim bile geride kaldığım şey var. Mesela şu an 3 tane böyle konuya direkt girdik ama bu konular gerçekten çok güzel muhabbetler. Şu an 3 tane dağıtık merkeziyetsiz yani platform var. Müzik platformu. Bu müzik platformu ne demek? Spotify normalde neyden para kazanıyor şu anda? O varlığından ve hedef kitlesinden para kazanıyor. Oraya mecburen sen bir sanatçıysan, bir şarkı çıkarıyorsan Spotify'da yer almak zorundasın. Bunu artık bir yükümlülük görüyorsun ve Spotify'a sen yön veremezsin. Spotify ne istiyorsa, seni nerede yer aldırmak istiyorsa, nerede konumlandırmak istiyorsa sen orada konumlanıyorsun. Ama mesela Audios gibi projeler var. Sanatçılar yön veriyor. Platforma yön veriyor ve aynı zamanda sanatçılar girdiği zaman o platformdan sahiplik alıyor. Mesela siz düşünün, Spotify'a şarkı yüklüyorsunuz ama şarkı yüklediğinizde Spotify'dan hisse alıyorsunuz mesela.
Çok böyle güzel bir şey. Zaten bu dünyadaki en tehlikeli tekel tiplerinden bir tanesi bence dağıtım tekeli. Yani evet. Dağıtım tekeli elindeyse bitti zaten. Spotify şu anda müzik dağıtımının tekeli haline gelmiş durumda. Bir süre sonra keyfileşiyor, hantallaşıyor. Geçenlerde podcast ile ilgili bir bakayım dedim, kurcalayayım. Podcast kategorilerini mesela iş kategorisi kaldırmış. İş kategorisi diye bir kategori yok. Kendi kafasından öyle bir takım kategoriler ortaya koymuş. Aylarca podcast listesi içerisinde müzik parçaları ve anlamsız bir takım şeyler dolanıp durdu. Temizlenmedi. Yani böyle her açıdan tekelleşmek. Özellikle
öyle ama hocam sonuçta tekelin onun da patronu şey değil mi, daha önce konuştuğumuz gibi pazar değil mi? Pazar ne diyorsa onu yapmaya, o doğru olduğunu düşünmüş.
Ama işte pazarda doğru. Ama alternatif olmadığı için işte. Yani Web3'ün en büyük özelliği ne? Ona alternatif getirebiliyor yani. İnsanların yönetebileceği platformuna getirebiliyor. Zaten hani peer to peer diyorlar ya, insandan insana bir yönetim gerçekleşecek. Yani bir merkez olmayacak. Yani Spotify mesela bir merkez yani. Bir karargah gibi bir şeyden yönetilen bir şey. Ama bu benim bahsettiğim mesela Audius bunlardan bir tanesi. Bu tarz platformları tamamen insanlar yönetiyor. Dinleyiciler.
Valla o da nasıl olacak ya Emre? Ben onu bazen düşünüyorum. Hani 100 kişi yönetsin, 200 kişi yönetsin de. Yani belli başlı mesela sonuçta nihayetinde şu olmayacak mı? Şu tokenların sahipleri şu kadar önemli kararları vermeye yetkili olacak. Bu tokenların sahipleri şu kararları... Yani ne olacak
tabii
şimdi?
Tabii öyle. 10 bin kişi... Tabii ki öyle bir şey var. Sen yine platforma bir emek sarf etmen lazım ki söz sahibi olasın. Yani bu yıllar önce Edelkron'un sahibi Kadir Köymen'in bir yaptığı bir şirket yönetim sistemi vardı. Sen sana şirkette verilen güven oyu kadar bir katsayı çarpan ediniyordun. Bu platformlarda öyle. Yani senin oradaki aktifliğin bir sürü değişken var da. Aktifliğin, oradaki sahip olduğun token miktarı vesaire gibi şeyler senin oradaki oranını etkiliyor. Mesela ben geçenlerde bir tane yazma platformu paylaştım ya. Mirror. O Mirror'da mesela Write diye bir token var. Yazmak, yazardan edersin. Bu token sahibi insan olarak sen orada sahip olduğun token miktarı kadar ve oradaki aktifliğin kadar mesela şeyde rol oynayabiliyorsun. Oy verme katsayın artabiliyor. Mesela 400, senin çarpanın 400 oluyor mesela.
Yazdığın kadar konuş gibi bir şey mi yani? Ya da katkıda bulunduğun kadar.
Evet. Değer ürettiğin kadar. Biz ona şöyle söyleyelim. Değer ürettiğin ve insanlara faydalı olduğun miktar kadar şey çarpanın olsun. Öyle yani. Yoksa mesela hariçten birinin gelip hiçbir değer üretmemiş, yazı yazmamış, platforma bir emek sunmamış.
Parasını verip alması değil yani.
Evet, öyle bir şey değil yani. Dolayısıyla bu ben her anlamda yani zaten tekelim çok büyük sınıflar yarattığını biliyoruz. Bakın ne yakın zamanda hemen böyle çok güncel olayları konuşuyoruz. Facebook 6 saat çöktü. Ve bunun nasıl etkisi olacağını özellikle işte bizim reklam tarafında bile şu an kestiremiyoruz. 6 saat çöktü Facebook. Yeniden geri gelmesi bir problem. Orada bizim paramızı harcadı.
Ama şeye baksana ya.
Paramızı harcadı falan.
Facebook çöktü ve bitti. Hani İlhanç Hocam sen bu mail bültenlerini oluştururken, mail bültenlere ihtiyacını anlatırken neden hala var? Çünkü aslında bir yerde bağımsızlık var orada. Mesela Facebook çökerse ne yapacaksın abi? Ya da her şeyin Google'daysa, her şeyin Yahoo'daysa ne yapacaksın? Sen de bittin. Artık öyle bir ekonomi yarattıysan onlara bağımlı olduğun için. Ya da Instagram örneğin ya da işte Twitter. Yani bütün takipçilerine sağladığın bütün bağlantıları bir başka bağımlı olduğun bir platforma şey yaparsan, adarsan, o platform derse ki ben küstüm oynamıyorum ya da başıma bir şey geldi yokum artık derse, o zaman bizim yarattığımız oradaki o ekonomide çökmüş olacak bir anda.
Abi sen Instagram influencer'ısın ve Facebook Instagram 6 saat çalışmıyor.
Evet.
Gelirlerin konusundaki endişeni bir hayal et yani.
Doğru. Mesela Miami'de ev alacaksın. Tam teklif yollamışsın. Bir anda Instagram çöküyor. Ne yapacaksın? Gelir yok.
Bu arada yazı yazanlar da var chat kısmında. Sibel teşekkürler. Alihan teşekkürler. İlker teşekkürler.
Aliyan'a özel teşekkürler. İnanç Hoca'nın son podcast bölümlerinde.
Evet, insanlar özlemişler bu arada. Onlar da benim gibi 30 dakikalık bir bölüm olmasının bir nedeni
özledik de oturunca. Özledik hocam. Bir evet. Herkes şeye bakıyor. Şu 200 olsun şu podcastlerin bir bölümü.
Evet. Bu sefer tam gaz bu arada gideceğiz. 200'ü aşacağız yani. Bayağı böyle iyi bir aradan sonra dönmüş oldum. Herkese de onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Başlayalım mı?
Başlayalım. Bu arada hocam diyeceğim. Sizi o bir dönem podcast severlerinizle yani siz dinleyemediler ya. Biz sizi Bayfok'la çok dinledik hocam. Teşekkür ederiz Bayfok için özellikle hazırladığınız podcastler.
Ben,
onu da...
ben teşekkür ederim. O bir ayrıcalık Bayfok kulüp evet. Ayrıcalığı olarak kalmış oldu.
Evet. Emre benim ekranımın paylaşılmasına izin verirsen ben tweetleri açmaya başlayacağım. Harika. Tamamdır. Şimdi ilk tweet uzun süredir doğrudan adını anmadınız.
Bir dakika. Şimdi verimlilik üstadı Onur bu bölüme Notion sayfası hazırlayamadı. Böyle bir arkadaşım
var. Düşünün yani. Olaylar evet. Onur'un tarafından.
Hocam çok derinden vuruyorum şu anda.
peki.
Dur. Bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra top sende. Bir arkadaşım şunu söylüyor. Çok güzel bir laf. Belki de başkasından duymuştur. Olayı unut, dersi tut. Yani olayı atlat. Ama çıkardığın dersi tut bir kenarda diye.
Teşekkürler. Evet şimdi...
Derin bir iç çekişi yaptım.
önce olayı atlamam lazım. Ondan sonra kalan dersleri toplarım sonrasında. Naval'ın tweet'i. Gelecekte para kazanmak istiyorsan ya da bir... para kazanmak istiyorsan gelecekte yaşamalısın diyor. Aslında bu planlamayla alakalı bir şey gibi geliyor bana. Geçtiğimiz günlerde planlama üzerine düşünmüştüm. Yani bundan ilk zaman sonra, ilk anında şunları elde etmek istiyorum diye düşünüyorsak bence gelecekte yaşamaktan çok bugün o güne ilişkin yatırımlar yapmamız lazım diye düşünüyorum. Burada bu tweet'in tam derinliğini kavrayamamış olabilirim. Benim yorumum bu.
Enteresan bir tweet. Ben de şimdi böyle tekrar düşünüyorum. Yani gelecekte bir şekilde ekonominin içinde kalmak istiyorsan yani ekonomik değer üretiyor olmak istiyorsan şimdiden gelecekte yaşa diyor. Aslında bizim NFT ile biraz ve bilgisayar kaşifleriyle yaptığımız şey de bu değil mi? Yani geleceğin içerisinde gelecek daha tamamen gelmeden kendimizi ve başkalarını hazırlamaya çalışıyoruz. Burada bizi dinleyen insanlar arasında sadece biz de rastladıkları için bu alana girecek olanlar olacaktır. Bir takım faydalar üretenler olacaktır. Biz de buradaki bir takım asimetrik avantajları kullanabiliyor olacağız. Ben biraz böyle bir şey anladım. Yani bu arada bunu bir sürü yere genelleyebiliriz. İmparatorluklar mesela. Gelecekte de var olmak istiyorsan gelecekte yaşayacaksın imparatorluk olarak da. Sanayi devrimini atladın mı bittin gittin. Bilgi devrimini atladın mı bitti gitti gibi şimdi bir sürü okumaya açık.
Hocam ben burada direkt aklıma şey geldi. Bu Naval'ın bu tweetini görünce. Bu geleceği şöyle hayal etmemek lazım. Yani ben kendi açımızdan en azından böyle görüyorum. Yani böyle her şeyin ülkenin, dünyanın vesairenin gittiği yer olarak değil. Ne yapalım? Burada da nişleşelim, niş düşünelim. Ben biraz kafa yapım böyle çalışıyorum. Mesela Sen kendi sektörün için gelecekte nasıl yaşayabilirsin? Aynı biraz önce İnan Şuray'ın dediği. Mesela benim sektörüm dijital pazarlamaysa ne yaparım o sektörün gidebileceği yerlerle alakalı şeyi tespit ederim, keşfederim. Toolsa, araçsa aracı keşfederim. Bir yöntemse yöntemi keşfederim. Stratejiyse stratejiyi keşfederim. Ve bu sayede benim arkamdaki insanlardan ya da benimle aynı sektördeki insanlardan daha önde olabilirim. Bu sayede gelecekte yaşamış ve aynı zamanda o sunduğum hizmet nedeniyle de gelecekteki gibi para kazanmış, gelecekteki gibi gelir elde etmiş olurum. Dolayısıyla ben böyle düşünüyorum. Sadece bulunduğun çevredeki, sektördeki insanların bile ilerisinde, biraz geleceğinde yani zamansal olarak biraz ilerisinde, fikirsel olarak, vizyon olarak biraz ilerisinde yaşaman aslında senin birçok şey anlamında önde olmana yeter diye düşünüyorum.
Mesela o zaman biz bir topluluk kurma ve topluluk yönetimi ile ekonomi sağlıyorsak artık bundan 5 sene sonra da 3 sene sonra yani kısa süre içerisinde toplulukların hemen hemen tümünün şimdi tekrar NFT ile bağlantı kuracağım. Tokenlar üzerinden kurulacağını öngörüyorsak mesela şimdiden onu mu realize etmeye çalışalım
evet, bu dersi mesela. Şimdiden ona dair adımlar at mesela. Tamam mı? Topluluğunu ufak parçasını ufak bir şekilde buna dair bir parça ya da pazarlamacı mısın? NFT'yi şirketler için kullanmaya başla. Mesela ben NFT ilk çıktı. Bak İnanç Hoca'yla da muhtemelen konuştuk diye hatırlıyorum. Ben dedim ki danışmanlığı bunun şirketlere nasıl danışmanlığını verebiliriz ve bunu bir pazarlama metodu olarak kullanabiliriz dedim. Yani. Ne yapabiliriz?
O zaman şimdi sen gelecekte de para kazanacaksın Emre.
Evet, NFT projelerimiz de var bu arada yani.
Kazanacağım. Güzel. Harika. Devam ediyorum.
Harika.
Sam Altman'ın tweetini okudunuz mu?
Bu da fena olmadı ha Onur. Bu yöntem de fena olmadı. Daha iyi gözüküyor böyle.
Emre çok teşekkür ederim. İnanç Hoca'nın benim bu konudaki aynen basiretsizliğime dair vurgusunu çok güzel şey yaptın. Kapattın sağ ol. Ama yetmez. Olmadı. bu seride Sam Altman özetle diyor ki bazı akıllı lise öğrencileriyle görüştüm, konuştum ve onların tümü özellikle şu anda bayağıdır üzerine konuşmadığımız ama aslında hepimiz öyle tahmin ediyorum ki ortak kaygılarımızdan bir tanesi olan iklim değişikliğiyle ilgili çok sıkıntılı bir şey yaşanacağını, yani iklim değişikliğinin çok büyük bir problem olduğunu düşündüklerini söylemişler lise çocukları Sam Altman'a ve daha da kötüsü ne yazık ki diyor Sam Altman, yani sürpriz bir şekilde hiçbiri bu sorunun üstünden gelebileceklerini, bu sorunu alt edebileceklerini düşünmüyorlar. Öyle bir inançları yok ve dünyanın çok kötü bir yere gittiğini ve bu sebeple hatta çocuk dahi yapmayacaklarını, genellikle bu yönde tutum sergileyeceklerini söylemiş liseli çocuklar. Sam Altman da diyor ki çocuk, yani aşağıda bir yerde özür dilerim, bu tweet'te yok da cevaplarda vardı sanırım. Ya okulların tam tersi yönde bir cesaretlendirme yapması lazım. Hiçbir şey yapamıyorsa dahi gibi bir yorum vardı.
Çok güzel bir tweet serisi. Bunu kim yakaladı? Sen mi Onur yakaladın? Emre mi yakaladı?
Hocam ödül falan varsa tabii ki ben yakaladım.
mutlu oluyorsun.
Ben yakaladım.
Harikasın. Çok güzelmiş gerçekten. Şimdi wicked problem denilen bir kategori vardır. Ben bunu podcast'te ele almıştım. Çetrefilli problem kategorisi. Yani problemin niye oluştuğunu da anlayamıyorsun. Nereye müdahale edersen çözebileceğini bilmiyorsun. Şimdi iklim değişikliği bu tarz bir problem. Neden çocuklar bezmiş durumda? Çünkü her şeyimizle orayı besliyoruz. Ve nasıl beslediğimizi de bilmeden hep birlikte bütün dünya olarak besliyoruz. Yani yağmur ormanlarında odun kesen de besliyor. Hayvan besleyen de besliyor. Araba kullanan da besliyor. Metrolarda bir topyekün bu dünyayı yaşama şeklimiz bu şeyi öngörülemeyen ve tarif edilemeyen biçimlerde etkiliyor ve büyütüyor. Şimdi bir çocuk ne yapabilir buna düşünsenize. Yani bütün dünyanın içinde yer aldığı dev bir karmaşık problem. Yani genelde bu dünyayı değiştiren ve hayal kuran ve bir şeyler yapmak isteyen insanlar dünyanın var olan halinden çıkıp başka bir şey yapmaya çalışıyor. İşte uçmayı hayal edebiliyor. Yani var olan karmaşıklığı çözecek bir çıkış hayal edene ben rastlamadım. Yani genelde daha böyle işte bilimle ilgili sıçramalar olabilir. Bir takım öyle şeyler oluyor. Çok güzel ve inanılmaz ve böyle göz göre göre de uçuruma doğru da gidebiliriz hep birlikte. Yani çünkü problemin sahibi yok. Yani
değil mi? Yani şu yani bir Pareto ilkesi yapmak bile zor yani.
Kötü bir oyun yani. Hep birlikte ne yapalım yani? Herkesin kontak kapatması lazım. Fabrikaları durdurman lazım. Her şeyi durdurup yeniden hayal etmen lazım. Enerjiyi ve nasıl hareket ettiğimizi vesaire vesaire. Bütün o iş bölümünü falan.
Ay hocam çok karamsar oldu ya. Ben ya sen, sanayi devrimine doğru gidemeyeceğimizi görüyorum.
Aynen ama hocam ben bu konuda bu noktada biraz katılmıyorum. Ya. Hatta bununla alakalı.
İyi devam et Emre o zaman sen konuş.
Tamam ben konuşayım birazdan. Karşı görüş.
İyi araştırmalar da var. Şöyle yani küresel ısınma da aslında yani böyle biz hani olayları böyle sorgulayıcı yaklaşımı genel itibariyle benimseyip diğer tarafını hep görmeye çalışıyoruz ya. Yani yapabildiğimiz kadar diyeyim. Bu küresel ısınma ve işte iklim değişikliği muhabbetini de sorgulayıcı taraftan baktığınızda aslında iklim değişikliği denen hadisenin geçmişte de tarihte de birçok kez yani dünya buzul çağından başka bir çağ geçti ve farklı iklimlere sahip bir şeye de dönüştü yani. Evrene de dönüştü. Dolayısıyla iklim değişikliği denen şeyin aslında kaçınılabilir ya da bizim böyle İşte fabrikaların durumu, evrenin durumu, bizim yaşayışımız vesaire gibi bunlardan çok büyük oranda etkilenen bir şey değil. Yani dünyanın gittiği yer iklim değişikliği zaten. Yani bu hadise yani evet çok fazla böyle mübalağayla o tarafa doğru götürmenin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama biz yine yapmamız gereken yine ne? Her zaman olduğu gibi iç odaklı olmak yani.
Aynen.
Biz bu hadisenin özelinde problemi kimse üstlenemez. O bir gerçek. Yani bu problem gerçekten İnanç Hoca'nın anlattığı gibi. Kompleks ve noktaları böyle sabit noktalardan beslenen ya da bir yerden yönetilen, bir yerden işte oluşturulan ya da yönlendirilen bir problem değil. Bu açıdan bizim yapabileceklerimize odaklanmak ve şunu da şu gerçeği de göz önünde bulundurmak lazım. Hatta bununla ilgili araştırmalar da eğer isteyen olursa ben onları atarım. Yani iklim değişikliği denen hadise bizim kaçabileceğimiz bir şey değil ya da bizim yönettiğimiz ya da yani işte %80 oranda etkilediğimiz bir şey değil.
İnsani faaliyetlerin çok büyük oranda etkilediği bir şey değil mi? Yani ben öyle biliyorum. İnsani endüstriyel faaliyetler.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği biraz böyle özellikle küresel ısınma özelinde söyleyeyim. Propaganda unsuru olarak kullanılan ve insanlara pompa edilen ama arkasındaki gerçeklik ona nazaran daha az oranda olan bir şey.
Var mı özelde önerdiğin bir kaynak?
Araştırır. Burada da bahseder konuşuruz yani.
Yaklaşık 8 saniye sonra 4 tane falan makale olacak.
Olur. Önemli. Çünkü benim okuduklarım daha çok dünyanın kendini yenileyebilmesi ve tedavi edebilmesi, işte atmosferin kendini tedavi edebilmesine fırsat vermeyecek kadar sera gazı üretiyor olduğumuz, endüstriyel faaliyetimiz olduğu, uçaklar, uçuşlar vesaire, bütün o endüstriyel faaliyetin dünyanın kendini, mesela ormanların katledilmesi, Amazon ormanlarının yüksek oranda götürülmesi, insanın çok büyük bir faktör olduğu yönünde bir fikir var benim zihnimde. Ama bunu tabii sorgulamaya açığım. Eğer bana kaynak gönderirsen okuruz ve bir sonraki programda biraz daha dengeli.
Hocam bir şey, aynen sorgulayalım ve şu açıdan da bakalım. Dünyanın büyük bir çoğunluğu %90'ı hep bu şeyi bize bir şekilde yansıtılan bu şeyi doğru kabul ediyor. İnsanın bu evrenin düzenini bozduğu. O yüzden diğer taraftan kesinlikle bakmak lazım yani.
Varsa kaynak gerçekten çok merak ettim.
Ya bu arada bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Aslında tweet güzel oluyor. Başka bir noktaya yönlendirdi. Ve sonunda bunu bile söyletti bana. Bence iklim değişikliği sonunda doğaya bir şey olmayacak. Doğa.
Evet. Onu diyormuşsun.
Aynen. Onu öyle biz kendimize kendi başımıza gelenler dışında hiçbir şeyden korkmuyoruz. Gelecekler aynen. Dışında. Ya iklim değişsin isterse 20 derece daha artsın. Yani evet bazı canlılar gidecek ama doğa dediğimiz canlı cansız varlıklardan oluşan sistem yani mükemmel olduğuna inanılmaz bir sistem. Aynen. Bizim derdimiz kendimiz de yani. Biz
tabii canım.
Doğayı çok düşünüyormuş gibi yapmıyorum. Doğa içerisinde doğa bizi barındıracak mı acaba onu düşünüyoruz yani.
Tabii. Yine dolayımlı. Doğayı da kendimiz için düşünüyoruz.
Tabii.
Bir tane... Konuda bu arada şeyi ekleyeyim. Neydi adı? Elon Musk'ın sahiplendiği bir okul vardı. Emre sen de takip ediyorsun.
Sentezis
enteresan bir eğitim modeli deniyor. Anti kırılganlığı müfredatları içerisinde kullanmışlar.
Hocam ben her gördüğümde hayran oluyorum ve diyorum ki bunu bir şekilde buna dair
yazacağım diyor. Emre yazacağım onlara.
Ben yazdım cevap yazmadılar ya siz de yazın.
Aa yazmadılar mı?
Yazdım ben cevap yazmadılar. Siz de yazın.
Yani en azından şunu düşünüyorum. Twitter'dan falan da temaslaşmaya çalışacağım ve bir takım videolarına ve anlayışlarına bakarak benzer bir şey nasıl kurgulanabilir diye düşünmeye çalışacağım. İşin içerisinde çok fazla teknoloji de var bu arada.
Tabii.
Yani teknoloji derken yazılım ve simülasyon, Unity falan kullanıyorlar, oyunlar kullanıyorlar. Ama çocukların o şeye yaklaşımı çok ve kompleks problem çözmeye çalıştırıyorlar çocukları. Bir takım kompleks problemleri çözmeye çalışıyorlar. İlginç bir model.
Hocam bunu da çok kısa anlatalım. Sentezi şu: Elon Musk'ın öncülüğünü yaptığı ilk olarak böyle SpaceX ve Tesla gibi şeylerde çalışanları için hazırlanan, Elon Musk mental modellerden biliyorsunuz çok beslenen birisi. İşte First Principle gibi böyle çok temel mental modellerden beslenen birisi. Bu mental modelleri çocuklara nasıl anlatırız diye yazılım, ondan sonra böyle dünyadaki bu işin öncü insanların fikirleri, düşünceleri, ondan sonra sanat üzerine konuşturuyorlar mesela çocukları. Sanatsal şeyleri gösterip onların üzerine konuşturuyorlar. Matematik problemleri üzerine konuşturuyorlar. Oyunlar oynatıp oyun problemlerini beraber çözdürmeye çalışıyorlar. 10 kişilik gruplar yapıp birini lider yapıp diğer 9 kişinin ona itaat ederek ya da uyarak işleri yönlendirmesine vesairesine çalışıyorlar. Sentezis okuldan hariç haftada bir gün, 1-2 saat diye hatırlıyorum. 2 saat olarak bu Tesla ve SpaceX'in bünyesindeki çocukların, çalışanların çocuklarının eğitildiği bir okul modeli. Bunu şimdi globale açmak için çalışmalar yürütüyorlar. Ve bizim Twitter'da takip ettiğimiz birçok insan da onun yatırım yaptı aslında. Sentezis'e yatırım yaptı. Muazzam bir model yani. Umarım herkes için böyle genişletebilir global bir versiyon olur. O yüzden söylüyorlar. Bu bir abonelik modeliyle insanlar buraya şey yapabilecek, dahil olabilecek. Bakalım nasıl olacak.
Çok iyi. Evet, Alex Cohen, bu kendisi sanırım bu da bir yatırımcı arkadaşımız. Bilmiyorum, araştırma yapamadım Emre, senin bilgin dahilindeyse Alex Cohen. Bu tweetinde o 8 yıl önce 10 kişilik bir startup'a katıldığını, ancak 6 ay sonra JP Morgan diye çok büyük kurumsal bir danışmanlık, yani JP Morgan uluslararası faaliyet gösteren bir danışmanlık firması, ona ayrılıp, startuptan ayrılıp JP Morgan'a katıldığını, çünkü kendisinin CV'sinde, yani özgeçmişinde böyle büyük bir şirketin isminin geçmesinin gerekli olduğunu düşünerek bunu yaptığını ve sonrasında bir yıl sonra da o startup'ın 15 milyon dolara satıldığını ve 21 yaşında milyon dolar, yani 6 basamaklı bir kazancı bu sebeple kazancı elde etme fırsatını bu sebeple kaybettiğini söylediği ve kıstadan ise doğru kararlar verin, iyi kararlar verin diye bir attığı tweet var. Bu tweet herhalde 40 kelime ama ben böyle bir sanki uzun bir yazı yazılmış gibi anlattım. Bir yandan
bilgisayara çevirdim.
Böyle bir tweet atmış. Ben bu tweet, yani ilk tepki şey oluyor. Aa, vay be, adam ne yapmış falan, işte ne kadar büyük, nasıl pişman olmuştur falan diye düşünmüştüm. Ondan sonra tweet tekrar karşıma geldiğinde fikrim değişti. Yani bunu yaparak belki kendisini farklı türlü zenginleştirmiştir. Milyon dolarlar kazanmamıştır bu startuptan ama belki bunu hatalı ya da yanlış olduğunu düşündüğü şeylerden, işte az önce İnan Çocuğun dediği gibi, olayı bırakmış, dersini almıştır. O derste şu anda kendisi, zannediyorum ki yanılıyor olabilirim ama, milyon dolarlara sahip birisi oldu. Yani bir yandan bir sonra tweet ikinci okuşumda fikrim değiştiğini fark edince paylaşmak istedim. Tweetle ilgili düşüncelerim bu. Yani evet, belki hata yaptın ama ben iyi ki yaptım denilen bir hata da olabilir. Bu 21 yaşında milyon dolar.
Bu adam bu arada şey ya, Eren Bali'nin kurduğu Carbon Health var ya.
Hı-hı.
O Carbon Health'teki şeylerden bir tanesi.
Kurucularından
yani
mı?
Kötü bir şey yok yani. Böyle sanki burada iyi seçimler yapsalardı orada böyle bir şey vermiş ama bence kötü bir seçim yani yaptı arada. Yani startupta çalışmanın da, İnce de biliyor, biz de daha önce bahsetmiştik. Nathan Berry, Convert'in kurucusu, varlık merdivenleri diye bir şey tarif ediyor. İzah ediyor. İnançları podcast'te de anlattı yani, biliyorsun. Biz de anlattık. Varlık merdivenleri ne diyor? Önce zamanla parayla değişirsin. Sonra şirket kurarsın. Sonra o kurduğun şirketteki hizmetlerin bazılarını ürüne çevirirsin. Sonra da fiziksel ya da dijital bir ürün üretirsin. Bunlar varlık merdivenleri diyor. Adam aslında burada ne yapmış? Varlık merdivenlerinden ileri geri yapmış yani. Tecrübe edilmiş, deneyim kazanmış. Yani bu Good ya da Bad Choice olarak değerlendirilebilir mi? Emin değilim. Yapamadım yani.
Ben de şunu aklıma getirdi. çok pahalı çıkarmış olduğu dersleri büyük bir keyifle ve eğlenceli Seth Godin anlatır değil mi? Yani
evet.
Hani ve kaçırdığı şeyler de böyle bu mesela hikaye kalır yani. Hani böyle ne bileyim Yahoo'nun bir takım hisselerine sahip olmaktan tut. Çok böyle önemli bir takım şeyleri. O kadar da böyle rahat anlatıyor ki bunu. Çok barışmış bu meseleyle yani.
Evet.
Büyük ihtimalle çünkü mesela iyi seçimler yap demiş ya. Buna çok ikna olamıyorum. Yani çünkü bir insanın elinden gelen en nihayetinde elinde bütün veriler yok. Her şeye sahip değil. O andaki var olduğu farkındalığıyla, bilgi, görgü ve deneyimiyle, becerisiyle bir şey seçiyor. Yani resulting deniyor buna. Sonuca bakarak alınmış olan kararın iyi ya da kötü olduğuna hükmedersen aslında yanlış bir şey yapmış oluyorsun. Çünkü sonuçtan geriye doğru giderek bakmak kolay. Yani şimdi bakıp da ya ben niye zamanında Apple hissesi satın almadım demenin bir anlamı yok. Çünkü öyle bir evren var ki Apple orada hiç başarılı olmayabilirdi yani. Bu evrenlerden bir tanesi. Böyle düşünceler canlandı.
Ya hocam ben şey düşünüyorum. Bu pozisyonda ben ne yapardım? İyi seçim yapmak gibi şeyi kullanmazdım da yani biraz arabesk kaçacak ama seçimi iyi yapmak. Yani seçtiğin şeyi iyiye dönüştürebilmek ve yine iç odaklı düşünmeyi hayal ederdim yani. Yoksa diğer türlü dediğiniz gibi birçok şeye bağlı insanın irrasyonelliğin de içine girdiği bir durumda sizin dediğiniz olur. Bakarsın sonuca ve dersin ki ben iyi seçim yapmadım. Siz belki senin hayatın için çok iyi bir seçim.
Peki devam. Başka hocam, şey gelmiş zaten.
Aynen. İnsanlar ilk defa duyduğumuz bir şey söyleyecek. İrrasyoneldir.
Bayılıyorum.
Özellikle mevzu bahis para olunca diyeyim. Especially with money. İnsanlar.
Step Smith'i tanıtayım mı?
Tabii ki. Ben gönderdim bunu ama tanımadan.
Step Smith çok iyi bir içerik üreticisi. Yazdığı 2-3 tane kitap Gumroad'da çıkar çıkarmaz böyle $50,000 seviyesine saldı kitap. Aynı zamanda Hustle'ın content, Head of Content Marketing, Hustle diye bir tane şey var. İçgörü sunan iş, startuplara, girişimcilere içgörü sunan bir medya şirketi. Hatta sonra da o medya şirketi çok yakın zamanda HubSpot tarafından satın alındı ve bu kızı da HubSpot'un şeyi yaptılar. Head of Content Marketing'i yaptılar. O şirket satın alınca oraya transfer oldu. İyi bir özünde içerik üreticisi ve muazzam bir bloğu da var bu arada.
İçerik üreticisi ve aynı zamanda bence çok iyi bir pazarlama deneyicisi mi diyeyim? Yani evet, kitabı bahsettiğin $50,000 al sat yaptığı kitabının son serisi ya da son baskısı yahut son bilmem kaç kopyasını $100'dan satmayı başarmış ve kitabı yazmaya başlamadan önce takipçilerine de şey sormuş ya, ben kitap yazsam kaç dolar alırsınız? $5 alır mısınız? $10 alır mısınız? Bir tek $10 en yüksek çıkmış. $10'dan satayım diye başlamış ve sonra demiş ki kendi kendine, ben bir fiyat politikası izleyeyim. Kitap sayısı azaldıkça fiyat arttırayım. Satış fiyatını. Ve bunu da duyurmuş. Ve en son $100'dan kitapların son kopyalarını $100'dan satar olmuş. Bu
arada kitabı da yazmadan, bitirmeden satmaya başladı. Yani bu bizim söylediğimiz bir şey zaten.
Ya hocam gördün mü? Tweet'i sen atarsın ama.
coşturdunuz. Peki ama birkaç şeyini konuşalım bu arada. Enteresan çünkü üzerine konuşalım istedim ben. Özellikle bunları paylaşayım. Çünkü insanlar böyle gerçekten. İnsanlar $5 kahveye verirler diyor kolayca, rahatça. Bir epe uygulamaya $5 vermezler.
Düşünürler yani. Kolay
delicesine. Bu doğru mu? Doğru, kesinlikle yani.
Doğru.
Hani
doğru.
Bir app aylarca kullanabileceğim bir şey. Hatta bazıları da kullandığın şeyler. İnsanlar başka bir tanesi. Bir tanesi satın alıp bir tanesini bedava almayı, ikisini birden %50 indirimli almaya tercih ederler.
Muazzam. Dan Ayrin'in kitabı var ya, akıl dışı ama öngörülebilir. Orada da bunlardan çok bahsediyor yani.
Çok enteresan. $2,000'lık bir fitness salonunu tek başına satın almayı bir DVD ile birlikte sunulduğu duruma göre daha çok tercih ederler. Mesela bu çok enteresan. Ne oluyormuş biliyor musunuz? Ucuz bir ürünle bir araya geldiğinde insan kategorik düşünen bir varlık olarak birden fitness salonu da ucuzlaşmış oluyor kafasında. Yani değersizleşmiş oluyor. Çünkü DVD onun için ucuz ve değersiz bir şey. Bu ikisini bir, yani tek başına fitness salonunu satın almayı tercih ediyor. İkisini birden satın almak yerine. Çok enteresan.
Çok enteresan gerçekten ya.
Ücretsiz donat almak için. Ücretsiz donat için 30 dakika bekler diyor.
Evet yani, 30 dakika sonra der ki ya ben neyim? Ay, ben de benim saatim şu kadar aslında dolar der ama hakikaten 30 dakika bekler yani.
Bu donatı tabii her şeye uygulayabilirsin. Tabii. Yani
pişi hocam pişi. Grup... Balıkesir'de falan çok pişi dağıtılıyor İzmir'de. Bekliyorlar.
daha da şeye uygulayacağım. Şirket kurup şirket yürütmeye çalışıyorsun. Arada da bir takım delege edebileceğin işleri piti piti kendin yapıyorsun. Her şeyi yapmaya çalışıyorsun. Düşünsene yani kendi hı-hı saatini ölçekleme şeyini düşün. Çok enteresan.
Ya bu arada aşağıda tweet'in devamında da serinin devamında da istiyorsanız bu ve daha fazlası için deyip kendi yaptıkları arkadaşıyla yaptıkları podcast'i davet etmiş.
Bu çok moda oldu artık bu arada. Değeri üretip sonuna daha devamını istiyorsan.
Hatta buraya... ben şey söyleyeyim. Burada Hyperfurry diye bir tane araç var. Diyorsunuz ki o aracı ben de çok kısa süreli kullandım ama sonra vazgeçtim. Diyorsunuz ki mesela 10 beğeni ya da 10 retweet alırsa altına bir tane kalıp post yazıyorsunuz. Mesela o postu paylaş.
Al sana ürün. Al işte al içerik üretici. İçerik üretici için muhteşem.
Oraya kendi tweet atacağına hemen yapacaksın.
Çok iyiymiş ya.
Ya.
Gerçekten.
Bu arada bu işte şey bilmiyorum dinlediniz mi? Ben biraz dinlemeye çalıştım. Bu podcast çok hoşuma gitti bu. Yani zaten aynen aslında birçoğu yani sizlerin çok iyi bildiğini düşündüğüm pazarlama ve fiyatlama hakkında konuşuyorlar. Şey çok hoşuma gitti. Bir ürün farklı bağlamlarda yani kontekst kelimesinin çevirisi olarak bağlam ifadesini kullanıyorum. Farklı bağlamlarda, farklı yerlerde bambaşka fiyatlara satılabiliyor. İşte bir sandviç örneği mi veriyorlar? Benzinlikte atıyorum 5 lira. Bilmem nerede 20 lira aynı şey. Havalimanında 40 lira ve yani her biri de makul fiyatlar olarak değerlendiriliyor ve aynı ürün.
Duygular zaten çok enteresan değil mi? Ben benzinlik deneyimime çok şaşırırım. Benzinlik mağazası deneyimine. Adeta beni böyle çabuk çabuk buradan bir şeyler bulup almak zorundasın. Yani bir takım dışında yarasın yaramasın içecekler, atıştırmalıklar ve bir şeyler almalısın. Niye almıyorsun diye. Biri böyle beni galiba hipnotize ediyor orada. Öyle bir deneyim yaşıyorum. Çok enteresan, çok ilginç.
Evet.
Muhtemelen şey bir tarafı vardır. Evrimsel psikolojide bir tarafı vardır. Yani mesela göç ediyor olmak duygusu var. Çünkü yoldasın, uzun yoldasın ve benzinliğe gidiyorsun. Acaba bir tür han gibi mi oluyor? Yani şeylerin kısıtlı olduğu ve bir an önce alman gereken böyle çok böyle kadim duygulara falan da temas ediyor olabilir.
Olabilir. Sonuçta uzun ya yani yoldasın. Belki kural olarak uzun yola gideceksin ve karbonhidrat, enerji bir şey alman lazım.
Evet.
Depolaman lazım ihtiyacın.
Kervansaraya uğramışsın. Düşünsene daha önünde bir ay.
Bir daha aynen bir daha ne zaman uğrayacaksın?
Daha ne zaman uğrayacaksını yaşıyor olabilirsin yani orada.
Çok evet, olabilir.
Burada muazzam Harvard'lı profesörlerin yaptığı hatta makaleyi açtım hemen. Harvard profesörlerin yaptığı bir tane araştırma var. Orada şeyi test ediyorlar. Acaba diyorlar iki markanın fiyatlarını vesairesini karşılaştırırken insanların yaptığı bu şeyler rasyonel mi? Mesela diyelim ki atıyorum şu anda Nike'la Adidas'tan ayakkabı alacaksın. Bunları karşılaştırıyorsun ve fiyatlarını falan karşılaştırıyorsun özelliklerini. Diyor ki bu karşılaştırmaların %95'ten fazlası rasyonel değildir diyor. Yani orada fiyat şeyi karşılaştırmazsın diyor. O kararı verirken sen düşünürsün Nike'a yakınlığı yani düşünürsün demeyeyim de içgüdüsel olarak Nike'a duygusal yakınlığı, Adidas'a duygusal yakınlığı ya da onların sana daha önceden hissettirdikleri, gösterdikleri reklamlar, etkilenmelerin, belki bilinçaltında yaşadıkların onları kıyas edersin aslında sen diyor. Fiyatı kıyas ediyorum zannedersin bilinç üstünde ama bilinçaltında duyguyu kıyas ederek satın alırsın diyor.
Çok ya bunları bilip fiyatlama yapmak yani gerçekten çok iyi benimseyip fiyatlama yapmak ve o fiyatlama yaptığın pazardaki değişkenleri de az çok gözlemleyebilme yeteneğin varsa sanki şifre yazmış gibi oluyorsun evet, gibi hissediyorum.
Bekliyorsun
yani. Evet. Evet. Okay, devam ediyorum ve şimdi bakalım şimdi burada tweet'ten hepsini görmüyoruz ya dilerseniz şimdi son 20 dakikamız kaldı. Bunu kesinlikle konuşalım diyeceğimiz tweetlerden bir tanesini açtım hocam. Değil mi hocam?
Bu kesinlikle. Evet. Safiro değil mi? Çok iyi. Bu adam çok enteresan. Böyle uzun süre uğraşıp bir konu üzerine çok uzun yazılar yazıyor. Doğru insanı hatırlıyorum değil mi ben bu arada?
Doğru.
Bir ara ama merakla beklediğim senaryo yazma üzerine bir şey yapacağını iddia edip çuvalladı. O yüzden bir hafif kırgınlığım var kendisine. Bunu yapamadı, yapmadı. Senaryolaştırma üzerine bir şey yapmadı. Onun dışında çok berrak düşünceleri.
Hocam bu adam bayağı farklı disiplinlerden besleniyor çünkü. Hem de yazma ana mediumu yani. Yazıyor. Yazarak öğrenmelisin.
Tabii. Ürün product led growth. Nasıl çevirebiliriz?
Ürün odaklı büyüme. Ürün liderliğinde büyüme.
Ürün çekişinde yani ürünün itişinde büyüme diye bir şey söyleyebiliriz. Yani senin büyümeni sağlayan şey ürün. Bununla ilgili de farklı kategorilerde farklı güzel örnekler vermiş. Birkaç tanesini konuşabiliriz. Mesela
Slack.
Slack. Nasıl büyümüş o ürün açısından? Sen kullandığında ekibini davet ediyorsun. Birilerini işin içerisine katmış oluyorsun. Dolayısıyla ürün doğası gereği seni oraya birilerini davet edip eklemek üzerine kurgulu. Kendi kendini büyüten bir ürün.
Evet.
Davet. Kategori 1 davet. Evet.
Aynen. Mesela PayPal. PayPal örneği de verebiliriz hocam. Mesela PayPal'dan bir ödeme yapıyorsa bir taraf, öbür tarafında PayPal'la girmesi lazım. PayPal'ın içine girmesi lazım. Yani iki kişinin ya da en az iki kişinin Zoom örneğini vermiş. Zoom'u yüklemezsen, Zoom'a bir şekilde girmezsen Zoom'dan faydalanamıyorsun. Yani ürünün Slack'in, Zoom'un, PayPal'ın büyümesi gerçekten de bu özelliğe sahip olmalarından bayağı bir kaynaklanıyor bence de.
İkincisi, burada şey demiş, buradaki o davet olayında iki tane önemli element var demiş. Bir tanesi davet edilen de, davet edilenin de her iki tarafında fayda gördüğü üründen hem de muazzam derecede fayda gördüğü durum olması lazım. A. B de ikisinin de işinin görülmesi lazım. Her iki taraf içinde. Çok İşinin güzel. Görüldüğü, ödeme aldığı ya da işte iletişimin sağlandığı. Yani job to be done olması lazım aslında.
Doğru. Yani sana da 10 GB, ona da 10 GB. Kazan mesela. Kazan iki tarafa da. 2. Billboarding. Çok güzel. Yani yine AirPod. Kullanılıyor olması zaten bir tür vitrin gibi ortalıkta dolaşıyor olması ürünün kendi pazarlamasını yapıyor. Yani AirPod metroda, metrobüste böyle garip duran, fütüristik bir şey olarak orada herkesin kafasına şeyi veriyor sinyal değil mi? Bak bu çok enteresan bir şey ve senin kulağında şu an yok. Sen bir zavallısın diye bu şeyi billboardlamış oluyor. Çok enteresan.
Diğer örnekleri de güzel. Ben bunları aklıma hiç gelmezdim. Mesela Dropbox linki paylaşıyoruz. Başka bir Drive linki paylaşıyoruz. Ve o Drive linkin içerisinde o Dropbox ifadesini görüyor. Linki alan kişi ya da işte Google Drive paylaşıyorsak onu görüyor. Bu da bir billboarding olarak görüyor. Maillerin özellikle telefonlardan Android'de de var bu. Telefondan mail atıyorsanız en altında otomatik olarak şey imzası çıkar. iPhone'dan gönderilmiştir. Bilmem Samsung mobil cihazından gönderilmiştir. Bu da bir billboarding örneği olarak gösteriyor. Ve aslında MFT de gerçekten öyle. MFT artık Twitter'da profil fotoğrafını MFT olarak yaptığım zaman özel bir simge getiriyor. O da aslında tekrar bak işte MFT pazarını ya da MFT ürünlerini bir kez daha bu vesileyle billboarding yapma işlevine sahip oluyor.
Başka kategori de olması lazım.
Başka kategori PLG to SEO diye devam etmiş.
Onu kıyas etmiş de.
Yok o aynen. Şey değil, kategori değil. Kategorilerin başında kategori yazıyor.
Yok.
Yok mu?
3 var. Scale up customer acquisition var herhalde.
4-5 tane mı? Hatırlıyorum ben ya. Allah Allah.
Yok yok hocam bu kadar. Ben de bu tweet'e detaylı bakmamıştım ama bu kadar.
Tamam güzel. Yani büyüme dediğimiz şey özellikle ürün merkezli olduğunda, ürünün doğası gereği büyümeye hizmet ettiğinde işler biraz daha kolaylaşıyor.
Evet. Bunu düşünebilir aslında. Bu şey demiş, en sonunu toplamak için şey yapmış, şunu tercih edebilirsiniz diye. Oradaki güzel 1-2-3 madde diyor ki şeyleri funnel'ındaki boşlukları dolduracak şekilde yani kayıpları giderecek şekilde, drop-off'ları önleyecek şekilde düzeltmeler yap. O delikleri kapayacak şekilde düzeltmeler yap diyor. İşte bunun için belki ürünü kullanabilirsin, başka şeyleri kullanabilirsin. İkincisi, retention'ı yani işte müşteriyi geri çağırma oranını maksimize et ve NPS şeyleriyle
Net Promoter Score, memnuniyeti yüksek tut.
İnsanların üründe kaldığından emin oluyor. Burada hocam mesela çok muazzam şeyler var. Yani bu biraz pazarlamanın içerisine giriyor da Google'da mesela sana retention şeyleri veriyor. Mesela bir müşteri birinci haftada ne kadar gelmiş gelenlerin? Diyelim ki ilk hafta 800 müşteri geldi. İkinci hafta bunun ne kadar gelmiş? Üçüncü hafta bunun ne kadar gelmiş? Dolayısıyla sana şunu veriyor aslında. Sen hangi haftalarda müşteriyi tekrar çağırmak için bir şey yapacaksın? Promote yapacaksın. Belki notification.
Çok iyi.
Ondan bahsetmiş. Üçüncü olarak da müşteri edinme şeyini ölçekle demiş. Bunları yaparsan ürün bazlı büyümeyi aslında geliştirirsin.
Çok iyi.
Çok tatlı bu hanımefendi. Çok tatlı resimler çiziyor, görseller, illüstrasyonlar yapıyor. Burada da böyle bir illüstrasyon yapmış. Hocam sen mi paylaşmıştın bunu? Emre sen mi paylaşmıştın? Bilemedim ama.
Çok tatlı. Bir şey söyleyeceğim ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ya düşünüyoruz. Bakın. Mesela bu da gerçekten iyi bir illüstrasyon. İyi bir fikrin görselleştirmesi. Ama neden Jack Butcher'ınki kadar etki etmiyor? Ya da şunu koysa mesela, şu NFT olarak koysa, sizce Jack Butcher'ın siyah beyaz NFT'si kadar satılabilir mi mesela?
Ben aynı şeyi Aaron Alto açısından düşündüm Emre, biliyor musun geçenlerde?
Kayboluyor.
Neden? İşte oradan zaten o kayıplıktan cevap vereceğim. Buna stamina deniyor. Stamina yani mesela satışçının yüksek staminası olması lazım. Yani ayakta kalma, sürdürme, saldırma, hani ısrarlı bir şekilde devam etme. O stamina Jack Butcher'da çok kuvvetli. Yani lazer fokus, dar, niş ve ısrarla mesajını iletmeye, anlatmaya devam ediyor ve bunu çeşitli şekillerde yapıyor. Burada bence
kontrast, yani çok böldüm sözünüzü ama kontrast konuşmuştuk ya. Kontrast çok önemli. Yani bu Twitter'ın içerisinde bir kontrastı var ama şu işin rakiplerin içerisinde bir kontrast yok.
Doğru.
Yani normal kendi çiziminin kattığın bir karakteristiği var ama bir kontrast yok.
Kendi pazarını yaratamamış diyorsun öyle mi?
Aynen. Siyah beyaz öyle bir tarz da, siyah beyaz içerisinde tarz da önemli. Bu arada Jack Butcher'ın ilham aldığı kişi kim biliyor musunuz?
Kim?
Murat Pak.
Gerçekten mi?
Biliyor muydunuz? Evet.
Hayır.
Hiç şaşırmadım. Zaten
en eski tweetlerine doğru gidin. Ben onu tabii en baştan beri takip ettiğim için benim idolümle ilham aldığım kişi Murat Pak'tır diye yazdı.
Gerçekten çok iyi.
Her çok bir projesine katılıyor. Murat Pak da, Murat Pak'ın yaptığı da aslında hep siyah beyaz gri tonlarını kullanıyor bu arada. O da. Bütün sanat, neredeyse bütün eserleri onun üzerinde yani. Minimal şekilde ve muazzam bir kontrastı var mesela.
Tabii ne yapıyor? Bak siyah beyaz bir görselin yaptığı şeyi düşünelim. Zeminin siyah olduğu görselin. Bütün o ekran estate deniyor ya, ekran emlak alanından evet. Kendine özel bir arsa çıkarıyor. Net bir leke şeklinde yani. Leke. Zeminin siyah olması zaten yani Dalmaçyalı bir köpeğe baktığında önce lekeleri görürsün. Beyazları görmezsin. O lekeler önemlidir. Öyle bir lekenin üzerine mesajını koyuyor. Ve göz taradığında nerede Twitter'daki o akış içerisinde hangi alanında olursa olsun Jack Butcher'ın görseli ve tweet'i öne çıkıyor.
Ya muazzam bir şey hocam. Yani bu gerçekten tabii irrasyonel tarafları da muhakkak var yani. Bizim sezemediğimiz, onun belki isteyerek yapmadığı bir şeylerle karşılaşan
şey tarafı. Güzel Emre bu arada. Less is more'un ötesinde bir şey söyledin. Çünkü Jack Butcher'da less is more var ilke olarak. Kontrast evet. İkinci kuvvetli ilke.
Çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Gerçekten yani kontrast mesela biz şimdi
var ilke olarak.
Ben kendimi duyuyorum şu anda.
Ya benim hatam, pardon.
Şey konuşmuştuk ya hocam. Bunları unuttum.
Niye çalışıyor kontrast? Niye çalışıyor? Kontrastı düşünelim. Kontrast evet, bir sürü başka yere kullanılabilir.
Hocam kontrast her yerde var. Şeyde bile, yemekte bile yani.
Hocam tamam şimdi aklıma geldi. Kontrast mesela bizim pazarlama inovasyonu diye konuştuğumuz şey aslında.
Herkes ne yapıyorsa tam tersini yapıyor.
Ben de tam şimdi kontrastı şey kategorisine alacaktım. Sıra dışı. İnsan evet. Çünkü sıradan olanı elemek ve geçmek üzerine kurulu bir zihne sahip. Hikayesi yok sıradan olanın. Ortalamanın dışında olanı insan sahneye alıyor ya. Yani diğer herkes ortalamanın dışında ve bir takım şeyler sahnede. Sahnede ona yer veriyor. Onun için çok önemli. Yani sıra dışı olması. Şeyleri burada düşünelim.
Bu da hocam yani
şeyden böyle söyleyeyim. İhsan Hoca'nın çok verdiği örnek. Kaytan bıyıklı pilavcı olunca. Yani şimdi diğer pilavcılar arasında rastlanmadık, istisnai bir şey, ilginç bir şey yani, değil mi? Kaytan bıyıklı tabağına çın diye vurup bir şeyler koyan bir yemekçi. Abartılı, aşırı ve kontrast sıra dışı.
O görünür olmak için önemli hocam. Yani
mantıklı olarak yaklaştığımız zaman bunun ön plana çıkabileceğini düşünmüyoruz belki. Kafamızda hatta biz diyoruz ki ya bu ön plana çıkamaz, ama irrasyonel olarak baktığında insanlar onu seviyor, onu ayrıştırıyor. Bizim gözümüz, beynimiz, zihnimiz, bilinçaltımız onu ayrıştırıyor.
Bu arada hocam kontrast, yani bilmiyorum katılır mısınız ikiniz de, ama kontrastı ben üründe değil de daha çok pazarlamada olabileceğini düşünüyorum. Yani ürünün görünür kısmındaki kontrastın, ürünün görünürlüğü ve dikkat bizim dikkatimizi vermemizi sağlaması açısından çok işlevsel olduğunu düşünüyorum.
Şeyi düşün, Red Bull sıra dışı. Yani diğer içecekler ve lezzetlerin ötesinde bambaşka, ayrıksı. Hatta Rory Sutherland der, yani böyle bir şey satılabilir, bunun satılıyor olması mucize diye.
Hocam zaten tadından, bence tadından dolayı içen yok onu, bilmiyorum ya ben.
Zaten Red Bull tadından falan para kazanmıyor. Ben genelde o spor şeylerini izlerken falan motorcuları diyorum, bunlar bir iki yudum alıyor motorlarına, bunu atıyor diyorum yani.
Ben beğeniyorum ben tadını, sizden ayrışıyorum bu noktada. Red Bull'u ben tadını beğenerek içiyorum.
Hocam ya tadını...
Derin bir sessizlik olsa gelme şurada.
Şimdi üçte bir sponsorluk almamız lazım.
Hayır, şunu demek istiyorum. Sürekli içilebilecek bir şey mi sizce? Sürekli tüketilebilecek bir şey mi yani?
Valla zararlı olmasa her gün içebilirim.
Emre tamam, sen bir içeceğin lezzetli ya da iyi olup olmadığını süreklilik ilkesine göre mi tetsiniz? Su da içemezsin sürekli yani.
Hayır, benim kendi bahsettiğim durumda o sporcuların sürekli içtiğini düşünmüyorum diyorum. Hep ellerinde taşıyorlar ya. Hep sürekli ellerinde taşıyorlar ya. Onu içtiklerini hayal edemiyorum.
Ya pardon ama Red Bull bayağı lezzetli bir şey yani. Onu bir tekrar gözden geçirin. Benzinlik benim benzinlik ritüelimin parçasıdır yani. Benzinliğe yolda giderken Red Bull'umu alırım. Bu kadar Red Bull.
Afiyet olsun. Aynen başarılı. Bence de.
Bence de birazdan karışımlara falan girecek. Bak Red Bull'un evet, karışımlara falan gireceğiz. Oraya doğru gidiyorsan diğer evet. Tweet'e geçelim.
Geçelim. Steve Jobs'un son zamanlarındaki anılarını oradan okumak isteyen, anlatmak isteyen bu Dan Rose sanırım son
bunu
zamanlar.
Bunu ben göndermiştim.
Aha. Duralım mı hocam üzerinde Steve Jobs'un?
Çok kısaca sadece şunu söyleyelim. Çok kararlı ve mesela Zuckerberg'le yaptığı toplantıları falan anlatıyor. Zuckerberg şu çok enteresan geldi bana. Bir tane özel app geliştirmesini istiyorlar Facebook'tan. iOS'ta kullanılacak. Onlar da kabul ediyorlar ama Apple'ın lansman şovunda yer almayı, sunum yapmayı da istiyorlar. Hı-hı. Ve kabul ediyor. Hiçbir şeyi kontrolsüz bırakmayan Steve Jobs orada da bir tane önce prova sunumunu izliyor ve sonra iptal ediyor Facebook'un sunumunu. Hiçbir gerekçe ve izah olmadan. Yani sunumu kendi marka algısına falan aykırı buluyor belki. Sonra platform içerisinde platform yapmayı öneriyor Facebook. Şunu çok net bir şekilde söylüyor. Bizim platformumuzun içerisinde size platform inşa ettirmeyeceğiz diyor. Hı-hı. Böyle enteresan, kafası çok net bir takım çıkışları var. O açıdan bana ilginç geldi bu tweet serisi. Biz zaten bunu paylaştığımızda merak edenler devamını okurlar.
Evet, bu arada hocam şeye benzettim, bu Steve Jobs'un bazı keskin denebilecek ya da köşe denebilecek davranışların ya da kararların olmasını. Hani filtreler ve ilkelerden bahsediyoruz ya arada. Sanki bu bir anda keskin bir şekilde reddettiği, tavır gösterdiği şeylerin onun kendisine koyduğu bazı filtrelerle, ilkelerle ve onları benimsemesiyle alakalı olabileceğini düşünüyorum.
Bu bakıyor, konuda çok net muhtemelen değil mi?
Hı-hı. Bakıyor, bu benim ilkeme aykırı, bu filtreden geçmedi deyip bırakıyor o anda belki de.
Ya ama o da ne kadar güzel bir şeydi ya. Ben bunu böyle ilk İnanç Hoca'nın podcastlerini dinlerken, yani dinledikten sonra böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettim. Yani ihtiyacın olduğunu.
Ferahlıyorsun ya.
Böyle bir şey olduğunu düşünmüştür. Filtre, yani filtre kafamızda şöyle bir şey. Bazı işlerde bilmediğimiz ve anlamlandıramadığımız ya da adını koymadığımız filtrelerimiz var. Ama bir insanın düşünerek bunların üzerinde kafa yorarak kendi filtrelerini ve ilkelerini çıkarması muazzam kıymetli bir şey. Böyle bir şey olduğu zaman senin hayatında evet, bazı konularda ki bu belirsizliklerin büyük bir kısmı kalkar yani ortadan. Belirsizlik halini ortadan kaldırmış olursun yani. Ne kadar muazzam bir şey. Filtren var yani. Bir işi evet demen için filtren var mesela. Bir işi yaparken ki düzenle alakalı filtrelerin ya da ilkelerin var. Muazzam bir şey değil mi?
Bu konuda Ray Dalio da bayağı iyi. Kendi prensiplerini falan oluşturmuş. Evet. Tıkır tıkır onun üzerine çalışan bir zihin olarak. Bana biraz katır kutur geliyor. Ama seveni çok. Ben biraz dediğim gibi katır kutur buluyorum.
Ben bu filtrelerle ilgili bir şey söyleyecektim. Onu da söyleyeyim. Zaten pek 5 dakikamız kalmış. Çok vaktimiz kalmış. Ben bu prensipler ve filtrelerin ki ilk başta inanç hoca da bu ilkeleri öğrenmiştim. Bu arada hocam ben bunu şeye de bağlıyorum. Karar verme mekanizmasıyla da bağdaştırıyorum. Yani bazı şeyler vardır karar verilmezdir. Yani karar verilmesine gerek yoktur. Biraz ona da benzetiyorum. Bu filtreden geçmiyorsa karar verme ihtiyacı doğurmayan bir şeydir. Ama ilkelerin ve filtrelerin iki tane ana işlevini olduğunu düşünüyorum. Bir, eğer doğru şekilde, sağlıklı şekilde ortaya çıkardıysan onları, o ilkelere dayanaraktan vereceğin kararlar, ki ilkelerin varsa bütün kararları ve aksiyonları kur olarak onlara göre veriyorsundur. Onların doğru olma ihtimali artıyor. Yani kur olarak doğru kararlar veriyorsun o ilkelere dayanaraktan. Bir de düşünce faaliyetinin yorgunluğunu azalttığını düşünüyorum. Yani ben neye göre düşüneceğim? Bakıyorsun böyle şeyde tabelalar var. Öyle dağılmıyorsun yani. Bunu mu düşüneceğim, şunu düşün, amacım neydi, hangi ilkeye dayanacağım? O yüzden bir bilişsel yükün çok azalıyor bence. Yani rahatlıyorsun. Hem doğru karar verme ihtimali artıyor hem de yani yorgunluğun azalıyor aynı zamanda.
Bak Ray Dalio diyor ki bu yani biraz inanç hocaya ben de katılıyorum. Fikirlerinin ilk böyle hali, ilk insanlara aktardığı hali bence de biraz katır kutur yani. Üzerine düşünmek ya da kendin bağlamlar üretmen gerekiyor. Ama bir şeyi çok seviyorum, bahsettiği bir şeyi. Belki Bayfok'ta da anlatmışımdır. Ray Dalio diyor ki bir fikir meritokrasisi inşa etmeniz lazım diyor. Bak fikir meritokrasisi nedir? Fikir meritokrasisi. Siz doğru ilkeleri öğrenmenin ve uygulamanın bir yolunu bulacaksınız. Fikirleri kendi arasında bir liyakat sistemine sokacaksınız. İlke ve fikirleri. Bazı fikirler, inanç hocası da bunu çok kullanır, üzerde yukarıda kalacak. Bazı fikirler görünür olacak. Bazı ilkeler, bazı filtreler görünür olacak. Ve o filtreleri, o ilkeleri ayrıştıracaksın. Böyle bir meritokrasi inşa edebilirsen, kendi zihninde de böyle bir meritokrasi inşa
sistem
edebilirsen.
Sistem abi işte, sistem.
Aynen, karar verme süreci.
Ben de Emre dondu.
Ben de o kadar sabit durdum ki bana donmuşum da asıl sıkıntı sendeymişsin gibi düşün demiştim. Dayanamadım. Ha, ben de Emre dondu ama zaten muhtemelen...
Berrak.
Çok da heyecanlı ve güzel anlatıyor.
Aynen yani. Ama pası sana atacaktı diyecekti.
Evet, bitirmiştim. Cümlenin sonuna gelmiştim.
Okay. Tamam. O zaman yavaş yavaş yayını toparlayalım.
Toparlayalım.
Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bize güç veriyorlar. Böyle müdavimler var. Onlara da tekrar teşekkür ediyoruz.
Hocam Burç bu arada çok güzel yorumlar yapıyor. Hatta şey yorum yapmıştı. Demişti ki bu paylaşılan kişileri anlatsanız falan demişti. Ondan sonra ben de orada ansiklopediyi açmıştım ve anlatmaya başladım. Burç da çok takip ediyor. Güzel, özel ders gibi bir yayın olmuştu. Bizi
anlamadım. Paylaşılan şeyleri anlatsanız derken anlattığım şeyi bir daha anlatalım
paylaşılan
mı?
Paylaşılan kişinin hayatını. Paylaşan kişinin hayatını anlatsanız. Ne iş yaptığını kısaca bahsetsin.
Evet, evet.
Arada onu yapmaya çalışıyoruz. Bazen atlıyoruz herhalde.
Evet, kusura bakmayın.
Bizim için de yine çok keyifli bir yayın oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir gelenek olarak bize ulaşmak isterseniz
evet, İnanç hocamıza İnanç yazarak bana Twitter Ehli Doğaner yazarak Onur'a da Onur Olgun 3N ile ulaşabilirsiniz. Hayatınızda, fikirlerinizde, filtrelerinizde, ilkelerinizde bir fikir meritokrasisi inşa edebilmeniz için farklı fikirleri öğrenebilmeniz, kaldıraç gücü yüksek fikirlerle tanışabilmeniz lazım. Bunun için de size Wifok.lapok.wifok.lapok.
Harika bir davet ya. Birkaç kere daha böyle şeyden sonra
gerçekten
olsun geliyor.
Gerçekten ben de gururla ve onurla ve keyifle dinliyorum ve bir yandan içten içe de hani
ne diyecek bu sefer?
Çok bağıra bağıra anlatmıyoruz ya Bayfok Kulübü. İçeride olmak ve birlikte bir şeyler yapıyor olmak çok şanslı olduğumuzu, keyifli olduğumuzu gösteriyor. Emre bunu tekrar her seferinde farklı şekilde tarif ettikçe de bayağı böyle keyifle dinliyorum ben de. Red Bull içerek sizi izledik. Ali İhsan Burak demiş.
Artık bunu Ali Hoca'nın bu yorumuyla beraber Red Bull'a bir mail atarız herhalde.
Red Bull'u bu adrenalin dolu bilgisayar kahvelerinin sponsoru olmaya Görüşmek üzere.
Selamlar.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.